Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith, 37. ayrım. Hani ile ikisi külleri ve kumları eşeleyip, artık koyu bordo bir renge dönüşmüş olan hayvanı çıkardılar. Etlerden yosun kokuları yükseliyordu. Parmakları yandıkça bağırıyor, gülüşüyorlardı. Kuyruğun kırmızı kabuklarını soydular. O zengin beyaz eti ortaya çıkardılar. Hani Senten'e eliyle işaret etti. O da gelip onların yanına çömeldi. Hayvanın bacaklarında parmak kalınlığında uzun etler vardı. Üst bedeninin içi sarı ciğerlerle doluydu. Bunlar pişerken yumuşayıp dağılmışlardı. Sanlar onu eti batıracak bir sos olarak kullandılar. Senten yemek yemekten bu kadar zevk aldığını hatırlamıyordu. Kuyruk etini lokma boyunda kesmek için çakısını kullandı. Hani ateşin ışığında ona avurtları dolu dolu gülümsedi. "Nam" dedi, sonra tekrar "Nam" diye tekrarladı. Senten dikkatle dinledi, sonra aynı ses tonunu taklit etti. "Nam." Hani sevinçle bağırdı. "Duydun mu Ova? Çocuk iyi diyor." Ova homurdandı. Karşısındaki iri kadının elindeki çakıya baktı. Gözlerini alamıyordu o çakıdan. Ucu etin arasından tertemiz kayıyor, hiç pürüz bırakmıyordu. Ne kadar keskin diye düşündü. Bıçağın keskinliğini düşünmek iştahını kaçırdı. Senten'in karnı rahatsızlık verecek kadar doymuştu. Ateşin yanına uzanıp yattı. Hani ona yaklaştı. Kumda kalçasını yerleştirebileceği bir oyuk hazırladı. Senten çok rahatladığını hissetti, tekrar uzandı. Ama hani ona başka bir şey göstermeye çalışıyordu. "Başını yere koymaman gerek Nam çocuk," dedi. "Yüksekte tutman gerek." Bir dirseği üzerinde doğruldu, sonra başını kendi omzuna yasladı. Garip ve rahatsız gibi gözüküyordu. Senten yine de gülümseyip teşekkür etti. Etti ama sonunda kendi bildiği gibi uzandı. "Bırak kendi haline," diye homurdandı Ova. "Uyurken kulağına akrep kaçarsa anlar." Hani bugün için yeterince şey öğrendi diye onayladı. "Nam" dediğini duymadın mı? İlk söylediği kelime o oldu. Ben de ona o adı verdim. Nam çocuk. Ova tekrar homurdandı. Tuvalet ihtiyacı için karanlıklara doğru yollandı. Karısının bu yabancıya ve karnında taşıdığı çocuğa gösterdiği ilgiyi anlamıyor değildi ama önlerinde korku dolu bir yolculuk vardı. Bu kadın onlar için tehlike oluşturabilirdi. Ama beri yandan o çakı vardı. Çakıyı düşünmek Ova'yı yeni baştan öfkelendirdi. Senten bağırarak uyandı. Korkunç bir rüya görmüştü. Karmaşık bir şeydi, çok sinir bozucuydu. Michael'ı görmüştü yine. Uçağın yanan gövdesi içinde değil, bulutun sırtında görmüştü onu. Michael'ın vücudu hala yanıklardan siyah, saçları meşale gibi alev alevdi. Altındaki bulut da şarapnellerden yaralıydı. Kar gibi sağrısında kıpkırmızı kanlar vardı. Koşarken bağırsakları yarık karnından sarkıyordu. "İşte benim yıldızım Senten," diyerek parmağıyla gösteriyordu Michael. "Neden onu izlemiyorsun?" Sonra Michael arkasına bakmadan dört nala, kumullara, güneye doğru uzaklaşıyordu. Senten onun arkasından "Dur Michael, beni bekle," diye haykırıyordu. Yumuşak eller onu sarsarak uyandırdığında hala bağırmaktaydı. "Sakin ol Nam çocuk," diye fısıldadı hani. "Kafan uyku şeytanlarıyla dolu ama bak gittiler artık." Senten hala hıçkırıyor, titriyordu. Yaşlı kadın onun yanına uzandı. Kürk şalını ikisinin üstünü örttü. Onun saçlarını okşadı. Bir süre sonra Senten sakinleşti. Yaşlı kadının vücudundan duman, hayvansal yağ ve ot kokuları geliyordu. Ama kötü kokular değildi bunlar. Sıcaklığı Senten'i rahatlatıyordu. Bir süre sonra tekrar uyudu. Bu sefer kabus da görmedi. Hani uyumadı. Yaşlıların uyku ihtiyacı gençler kadar fazla değildi. Kendini huzur içinde hissediyordu. Bir başka insanla vücut teması, uzun aylar boyunca özlediği bir şeydi. Bunun ne kadar önemli olduğunu çocukluğundan biliyordu. Senler küçükken annelerinin vücuduna kayışla bağlanarak taşınır, sonra da ömür boyunca klanını diğer üyeleriyle yakın fiziksel temas içinde yaşarlardı. Klanlarının bir sözü vardı. Sürüden ayrılan zebrayı aslan kolay parçalar derlerdi. Klan çok sık örülmüş bir birimdi. Bunları düşününce yaşlı kadın tekrar hüzünlendi. Kendi halkından ayrılmak, göğsünde taş gibi bir ağırlık hissetmesine neden oldu. Ova ile Hani'nin klanları 19 kişilikti. 3 oğulları, onların karıları, 11 de torunları vardı. Torunların en küçüğü memeden kesilmemişti. En büyüğü ise Hani'nin çok sevdiği bir kızdı. Oakland'a hastalık geldiğinde ilk adetini daha yeni görmüştü. Gerek Oakland'ın, gerekse diğer sanların hatırladığı hastalıkların hepsinden beter bir şeydi. Hani hala anlamıyor, kabul edemiyordu. Önce boğaz ağrısı olarak başlıyor, sonra yüksek ateş yapıyordu. İnsanın derisi dokununca el yakacak kadar kızıyor, susuzluğu Kalahari'yi solda sıfır bırakıyordu. Sanlar oraya koca kuru derlerdi. En küçükler bu dönemde ölmüşlerdi. İlk belirtilerden bir iki gün sonra yaşlılar hastalıktan öyle bitkin duruma geldiler ki çocukları gömemediler. Zavallı küçük vücutlar sıcaktan koktu. Sonra ateş düşünce kurtulduklarını sandılar. Bebekleri gömdüler. Ama onları ruhu için dans edemeyecek, öteki dünyaya onları yolcu etmek için şarkı söyleyemeyecek kadar dermansızdılar. Zaten kurtulmuş da değillerdi. Hastalık biçim değiştirmişti. Bir ateş daha geldi. Aynı zamanda ciğerleri suyla doldu. Boğulurcasına, öksürerek öldüler. Hepsi öldüler. Hani ile ova dışında. Onlar bile ölüme öyle yakındılar ki, birkaç gün boyunca başlarına gelen felaketin büyüklüğünü anlayamadılar. İki ihtiyar yeterince iyileştikten sonra klanları için dans ettiler. Hani bir daha kucağına alamayacağı, masal anlatamayacağı bebekler için ağladı. Sonra oturup bu felaketin nedenini ve anlamını düşündüler. Gece kamp ateşinin başında hep bunu tartıştılar. Derinden derine acı çektiler. Sonunda bir gece ova konuştu. Yolculuk yapacak kadar güçlendiğimiz zaman ne kadar korkunç bir yolculuk olduğunu sen de bilirsin ama biz yine de kalkıp tüm hayat yerine gitmeliyiz hani. Bu olan bitenin anlamını ancak orada anlayabiliriz. Bizi böyle cezalandıran öfkeli ruhları nasıl yumuşatabileceğimizi ancak orada öğrenebiliriz. Hani kollarında tuttuğu genç, yavru vermeye hazır hayatın sıcaklığını o anda bir kere daha hissetti. Üzüntüsü biraz geçer gibi oldu. Vücuduna yeni baştan analık duygusu doldu. O kötü hastalık bu duyguyu bile köreltmişti. Belki de hac yolunda koyulduk diye, kızgın ruhlar şimdiden insafa geldi diye düşündü. Belki bu yaşlı kadın ölmeden önce bir bebeğin doğum çığlığını bir kere daha duyacak. Şafak sökerken, hani kemerinden sarkan boynuzlardan birini çekip kapağını açtı. İçindeki kokulu merhemden Sente'nin yanaklarına, burnuna, dudaklarına sürdü. Sonra kollarındaki ve bacaklarındaki çürükleri ilaçladı. Çalışırken bir yandan da durmadan bir şeyler söylüyordu. Sonra Sente'ne dikkatle ölçülmüş bir miktar su verdi. Senten, suyu ağzında tutup, ender bir şarapmış gibi tadını çıkarmaya uğraşırken, iki san ayağa kalktılar. Yüzlerini kuzeye çevirip, o ritmik adımlarıyla kumsalda yeniden yola koyuldular. Senten de telaşla ayağa fırladı. Yalvarıp soluğunu ziyan etmeden sopasını kaptı, branda örtüsünü başına geçirdi. Onların peşinden yürümeye başladı. Suyun ve yiyeceğin kendisine nasıl güç verdiğini ilk milde anladı. Önündeki iki beneyi gözden kaybetmemeyi başarıyordu. Hani yürürken bir yandan sopasıyla kumları tarıyor, midye bulunca adımını aksatmadan ovaya uzatıyor, sonra bir tane de kendine buluyor, bir yandan ilerlerken suyunu içip etini yiyordu. Senten de sopasının bir ucunu sivriltti. Onu taklit etti. Başlangıçta midye bulmayı başaramadı. Sonunda anladı. Midyeler kum altındaki ceplerdeydi. Hani onların yerini her nasılsa anlıyordu. Rastgele taramanın yararı yoktu. Bundan sonra ancak Hani'nin işaret ettiği yerleri kazmaya başladı. Kabukların suyunu minnetle içti. Etini yiyip yolunu sürdürdü. Tüm çabalarına rağmen Sente'nin adımları kısa zamanda ağırlaştı. Öndeki iki san bir kere daha gözden kayboldular. Öğle olduğunda Senten sürüklenir gibi yürüyor, dinlenmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu gerçeği kabullendiği sırada başını kaldırdı, ta ileride Fok kolonisinin bulunduğu kayalığı tanıdı. Hani sanki onun gücünün ne kadar dayanacağını hesaplamıştı. Ovayla ikisi kayaların ağzında onu bekliyorlardı. Senten mağaraya doğru tırmanırken Hani gülerek konuşuyordu. Senten yeni yakılmış ateşin başına çöktü. Hani ona yine bir miktar su verdi. Verirken iki yaşlı arasında yine ateşli bir tartışma başladı. Senten bunu ilgiyle seyretti. Hani'nin ne zaman ona doğru elini uzatsa nam dediğini fark etti. Bu insanların işaretleri öyle açık seçikti ki Senten yaşlı kadının onun için tartıştığını, biraz dinlenmesi için burada kalmak istediğini, ovanınsa yola devam etmek istediğini anladı. Hani ne zaman parmağını kocasına doğru uzatsa, ova diyordu. Birden Senten tartışmayı yarıda kesti. O da elini yaşlı adama uzatıp, ova dedi. İkisi birden şaşkınlıktan aptallaşmış bakışlarla ona baktılar. Sonra sevinç çığlıkları atarak onun bu başarısını alkışladılar. Hani elini kocasının kaburgalarına dayayıp, ova diye bağırdı, sevinçle zıpladı. Tartışma bir an için unutulmuştu. Senten'in de istediği buydu. İlk heyecan geçer geçmez parmağını yaşlı kadına doğru uzattı. O da soruyu hemen anladı. Hani dedi, açık seçik biçimde. Senten bu adı ancak üçüncü denemede doğru söyleyebildi. Senten diyerek kendi göğsüne dokundu. Ama bu söz onlardan itiraz çığlıkları yükselmesine neden oldu. Nam çocuk. Hani onun omzuna yavaşça vurdu. Senten de yeni adına razı oldu. Nam çocuk diye kabullendi. Evet Bilge dede diyerek kocasına döndü hani. Nam çocuk çirkin olabilir ama çok çabuk öğrenen biri. Hem de bebek taşıyor. Burada dinleneceğiz. Yola yarın çıkacağız. Bu konu kapanmıştır. Ova homurdanarak mağaradan çıktı. Akşama doğru döndüğünde yeni yetme bir foku omzuna vurmuştu. Senten kendini çok dinlenmiş hissettiğinden şükran duasına katıldı. Hani ile birlikte el çırptı, onun çığlıklarını taklit etti. Ovada çevrelerinde fır dönerek dans etti. Bu arada fokun eti korlar üzerinde ızgara oluyordu. Hani'nin yaralarına sürdüğü ilaçlar çabucak etkisini göstermekteydi. Yüzündeki yanık yaraları kuruyor, açık teni giderek kararıyor, güneşe alışıyordu. Senten yine de sık sık gür saçlarını önüne getirip yüzünü güneşten korumaya devam ediyordu. Her geçen gün biraz daha güçlendi. Vücudu ağır işe ve proteince zengin deniz besinlerine iyi tepki gösterdi. Kısa zamanda uzun bacaklarıyla sağlam adımlar atarak Hani'nin yürüyüş temposuna ayak uydurabilmeye başladı. Artık geride kalmıyordu. Uzun dinlenmeler uğruna tartışmalar çıkmıyordu. Akşama kadar yaşlı çifte ayak uydurabilmek Senten için bir gurur sorunu haline gelmişti. Göstereceğim sana koca şeytan seni diye mırıldanırken ovanın o sinsi düşmanlığını hissediyor ama buna zayıflığının, onlara yük olmasının yol açtığına inanıyordu. Bir gün tam yola çıkacaklarken Senten yaşlı kadının itirazlarına rağmen su dolu deve kuşu yumurtalarından bir tanesini alıp kendi branda çantasına koydu. Hani onun niyetini anladığı anda hemen kabul etti. Kocasının kaburgalarını acımasızca dürttü. Nam çocuk kendi payını kendi taşıyor, tıpkı san kadınları gibi dedi. Sonra Senten'e döndü. Bu sefer eğitime ciddi biçimde başladı. Sopasıyla şunu bunu işaret ediyor, adını söylüyor, Senten doğru telaffuz edinceye kadar diretiyordu. Kızın dersi iyice anladığından emin olmak istiyordu. Önceleri Senten yalnızca yaşlı kadını kırmamak için uğraşmaktaydı ama kısa zamanda öğrendikleri ona heves vermeye başladı. Artık günlük yürüyüş o kadar zor gelmiyordu. Gün daha hızlı geçiyordu. Vücudu güçlendi, anlayışı daha bir zenginleşti. Onun bomboş arazi sandığı yer aslında çok garip. Buraya tümüyle uyum sağlamış bir tür hayatla dopdoluydu. Yosun yatakları ve sualtı kayaları, kabuklu deniz hayvanlarıyla, kabuklu balıklarla, deniz kurtlarıyla kaynıyordu. Sular çekildiğinde zaman zaman kumda balıklar da kalıyor ya da kaya kovuklarından çıkıp kurtulamıyorlardı. Kaya kovukları derinde. İçinde dolgun vücutlu, gümüş sırtlı, eti hafif yeşile çalan balıklar yüzüyordu. Ateşte ızgara edilince çok lezzetliydiler. Bir keresinde eşek penguenlerinin yuvasına rastladılar. Penguenler ana karaya bir kıstakla bağlı kayalık bir adada yuvalanmışlardı. Sular çekildiğinde yürüyüp geçtiler. Senten yol boyu hep köpek balığı gelir diye korku duydu. Adada binlerce beyazlı penguen kuru kayalar üzerinde dağılmıştı. Tıslıyor, kişniyor, buşmanların kocaman yeşil yumurtaları almasına engel olmaya çalışıyorlardı. Onlar aldırmadan yumurtaları çantalarına doldurdular. Kuma gömüp, üzerinde ateş yakılarak pişirilince yumurtalar çok lezzetli oldu. Akları saydam ile pelte gibi, sarıları parlak sarıydı. Ama çok doyurucu olduklarından ancak birer tane yenebiliyordu. Bu stok günlerce dayandı. Kumsalın kenarı boyunca bitip tükenmeksizin uzanan kumullar, kum oyan kertenkelelerin ve onları yiyen yılanların yuvasıydı. Sopalarıyla kertenkeleleri de yılanları da öldürüp kabuklu derileri içinde pişirdiler. Senten bu konudaki ilk tiksintisinden kurtulunca tatlarının piliç tadına benzediğini fark etti. Kuzeye doğru giderlerken kumullar kesintiye uğramaya başladı. Artık aşılmaz bir engel değillerdi. Aralarında vadiler vardı. Dipleri sağlam topraktı ama o topraklarda kumsal kadar, tepeler kadar boştu. Hani Senten'i oraya götürüp tıpkı taşa benzeyen bazı bitkiler gösterdi. Göze görünmeyen minik yaprakların altına eşelediler. Dipte futbol topu büyüklüğündeki kökü buldular. Senten seyrederken hani taş bıçağıyla kabukları soydu. Bir tutam kabuğu havada tutup parmağıyla inekten süt sağar gibi sıvazladı. Kabuklardan süt gibi bir sıvı süzüldü. Kadının açık duran ağzına düştü. O tutamı sonuna kadar sağdıktan sonra posasıyla yüzünü kollarını sildi, bir yandan da zevkle sırıttı durdu. Senten de hemen onun yaptığını yaptı. Sızan su kinin gibi acıydı ama kadın ilk şokundan sonra susuzluğu sudan daha iyi kestiğini fark etti. Vücuduna sürdüğünde rüzgardan, güneşten ve tuzdan gelen kuruluk yok oldu. Teni sanki temizlendi, düzgünleşti. Bu etki deniz kazasından bu yana ilk kez kendini kendisi olarak hissetmesini sağladı. O gece kamp ateşi başında oturmuş kebaplarının pişmesini beklerlerken Senten sopasından bir kıymık koparıp dişlerinin aralarını temizledi. Sonra parmağını deniz suyu topladığı minik kabukta kalan tuzlara batırıp dişlerini ovalamaya koyuldu. Hani onu bilgiç bakışlarla izledi. Yemekleri bitince gelip Senten'in arkasına çömeldi. Elindeki dalla onun saçındaki dolaşıkları açmaya uğraştı. Saçları taradı, sonra yeni baştan ördü. Senten karanlıkta uyandığı zaman kendisi uyurken bir değişiklik olduğunu hissetti. Yatarken ateşi beslemişlerdi ama ışığı garip bir biçimde dağılıyordu. Hani ile ovanın heyecanlı sesleri uzaktan geliyormuş gibi kısıktı. Hava soğumuş, nem doluydu. Senten çevrelerini yoğun bir sisin sarmış olduğunu ancak bir süre sonra anladı. Onlar uyurken denizden doğru gelmişti sis. Hani heyecan ve sabırsızlıktan zıp zıp ediyordu. Gel, nam çocuk, çabuk ol. Senten'in bu dildeki kelime haznesinde daha şimdiden 100 kadar kelime birikmişti. Bunlar San dilinin en önemli kelimeleriydi. Hemen toparlanıp ayağa kalktı. Taşı getir. Hani içinde deve kuşu yumurtaları bulunan çantayı gösteriyordu. Sonra kendi çantasını sırtladı. Sise doğru yürüdü. Senten onu gözden kaçırmamak için hemen peşinden koştu. Ortalık o inci rengi sisten hiç gözükmez olmuştu. Kumullar arasındaki vadide hani dizüstü oturdu. Bak nam çocuk, Senten'i bileğinden yakaladı, yanına çekti. Yayılarak büyümüş bir çöl bitkisini gösterdi. Taşa benzeyen yapraklar bu kalemun gibi çevrenin kum rengini almıştı. Su hani diye bağırdı Senten heyecanla. Su nam çocuk, hani de sevinçle güldü. Sis, düzgün yapraklar üzerinde yoğunlaşmış, damlalar halinde süzülüyor, yaprak oluklarından uçlara inip toprağa damlıyordu. Bu bitki, suyu tutabilmek için kusursuz bir şekilde biçimlendirilmişti. Senten o inanılmaz kökün her sisle nasıl beslendiğini kolayca anladı. Çabuk diye emir verdi hani, güneş neredeyse doğar. Deve kuşu yumurtalarından birinin tıpasını açtı, onu kuma dik oturttu. Elindeki hayvan kürkü topağıyla yaprak üzerindeki pırıltılı çiğleri alıp yumurta şişeye dikkatle sıkmaya başladı. Nasıl yapıldığını gösterdikten sonra kürk topağını Senten'e uzattı. Çalış diye emretti. Senten de yaşlı kadın kadar çalıştı, bir yandan onun mutlu mutlu konuşmasını dinledi. Bir bitkiden ikincisine geçerlerken arada ancak tek tük kelimeleri anlıyordu. Bu gerçekten bir şans. Ruhlar bize denizden su yollamakla iyilik ettiler. Artık tüm hayat yerine gitmek daha kolay olacak. Ne güzel bir kutsama bu. Çocuğun doğunca, ömrü boyunca ruhlar tarafından kutsanmış olacak. Avcıların en büyüğü, şarkıcıların en tatlı seslisi, dansçıların en çeviği, klanının en şanslısı olacak. Senten anlayamadı ama yaşlı kadına güldü. Yüreği kuş gibi hafiflemişti. Kendini çok mutlu hissediyordu. Gülüşündeki sevinç kendini de şaşırttı. Ne kadar uzun zaman olmuştu gülmeyeli. Yaşlı kadına Fransızca cevap verdi. Sizin bu sert topraklarınızdan iyice nefret etmeye başlamıştım hani. Hakkında onca güzel şey duyduktan, görmeyi onca hevesle bekledikten sonra, Michael'ın bütün o anlattıklarından sonra, ne kadar farklı, ne kadar zalim, ne kadar kötü gelmişti bana. Onun ses tonunu duyunca hani elindeki kürk topak havada öylece durup soru soran gözlerini ona çevirdi. Afrika'ya ayak bastığımdan beri ilk kez şimdi güldüm. Senten tekrar güldü. Hani de güldü. Dikkatini tekrar şişesine verdi. Bugün Afrika bana ilk kez iyi yüzünü gösterdi. Senten ıslak kürkü kendi dudaklarına kaldırdı. Soğuk nemini emdi. Bu özel bir gün hani. Bebeğim ve benim için çok özel bir gün bu. 37. ayrımın sonu. Sayfa 270. Devamı 38. ayrımda.